Geleneğe göre Prenses ve Darya Aleksandrovna bütün geleneklerin yerine getirilmesinde ısrar etmişlerdi. Düğün günü Levin sözlüsünü görmedi ve oteldeki odasında rastlantıyla bir araya gelmiş üç bekar adamla öğle yemeği yedi. Bu üç adam Sergey Ivanoviç, Levin'in sokakta karşılaşıp otel odasına sürüklediği üniversiteden arkadaşı, şimdi doğa bilimleri profesörü Katavasov ve Levin'in ayı avından arkadaşı ve sadıcı Moskova sulh yargıcı Çirikov'du. Yemek çok neşeli geçiyordu. Sergey Ivanoviç'in keyfi yerindeydi ve Katavasov'un tuhaflıklarıyla eğleniyordu. Katavasov tuhaflıklarının takdir gördüğünü ve anlaşıldığını hissederek bunlarla böbürleniyordu. Çirikov her konuşmayı neşeyle ve sakin sakin destekliyordu. Katavasov ders verirken edindiği alışkanlıkla sözcükleri uzata uzata "Dostumuz Konstantin Dimitriç ne yetenekli delikanlıydı bir zamanlar," dedi. Sözünü ettiğim şu anda burada bulunan Konstantin Dimitriç değil. Çünkü artık o eski Konstantin Dimitriç yok. O zamanlar üniversiteden çıktığında bilimi seviyordu ve insancıl konuları vardı. Şimdi ise yeteneklerinin bir yarısını kendini kandırmaya, diğer yarısını da bu kandırmacayı haklı göstermeye adamış. "Sizin kadar kararlı bir evlilik düşmanı görmedim," dedi Sergey Ivanoviç. "Yo, ben düşman değilim. Ben iş bölümünün dostuyum. Ellerinden hiçbir şey gelmeyen insanlar yeni insanlar yapmalı. Geri kalanlarsa bu yeni insanların eğitimine ve mutluluğuna yardım etmelidir. İşte benim anlayışım bu şekilde. Bu iki zanaatı karıştırmak heveslilerin yapacağı hatadır. Ama ben onlardan değilim." "Sizin aşık olduğunuzu gördüğüm zaman ne kadar mutlu olacağım," dedi Levin. "Beni düğününüze çağırın lütfen." "Aşık oldum bile." "Evet, mürekkep balığına, biliyor musun?" dedi Levin abine. "Mihail Semyonich kitap yazıyor beslenme ile ilgili." "Hadi hadi, lafı değiştirmeyin. Ne konuda olduğunun ne önemi var? Mesele benim mürekkep balığını gerçekten sevmemde." "Ama mürekkep balığı karınızı sevmenizi engellemez ki." "O engellemez de karınız engeller." "Neden?" "Siz de göreceksiniz. Çiftlik işleriyle uğraşmayı, avlanmayı seviyorsunuz. Bakalım neler göreceksiniz." Bugün Arhip gelmişti. Prudno'da sürüyle geyik ve iki de ayı olduğunu söyledi, dedi Çirikov. Artık onları bensiz avlarsınız." "İşte işin gerçeği bu," dedi Sergey Ivanoviç. "İleride ayı avına da veda edersin artık. Karın izin vermez." Levin gülümsedi. Karısının izin vermeyeceği düşüncesi o kadar hoşuna gitmişti ki ayı görmek mutluluğundan sonsuza dek vazgeçmeye hazırdı. Ama yine de bu iki ayının sessiz avlanacak olması yazık. Hapilova'daki son avı anımsıyor musunuz? Bu da harika bir av olurdu," dedi Çirikov. Levin, Kitty olmadan herhangi bir yerde, herhangi bir şeyin iyi olabileceği konusunda onu hayal kırıklığına uğratmak istemedi. Bu yüzden de bir şey söylemedi. "Bu bekarlık yaşamına veda geleneği boşuna yaratılmamış," dedi Sergey Ivanoviç. "Ne kadar mutlu olursan ol, yine de özgürlüğüne yazık oluyor." "Gogol'un pencereden atlamak isteyen damat tipi gibi bir duyguya kapıldığınızı itiraf edin hadi." "Galiba öyle bir duygu içinde ama itiraf edemiyor," dedi Katavasov ve gürültülü kahkahalar atmaya başladı. "Pencere açık zaten. Hadi Tiber'e gidelim hemen. Ayının biri dişi, inine kadar gidebiliriz. Sahiden 5 tren ile gidelim. Buradakiler de istediklerini yapsınlar," dedi Çirikov gülümseyerek. "Çok şükür," dedi Levin gülümseyerek. "Ruhumda özgürlüğüme yazıklanmak gibi bir duygu bulamıyorum." "Evet, şu anda ruhunuzda öyle bir karmaşa var ki hiçbir şey bulamazsınız," dedi Katavasov. "Hele bekleyin, biraz bir şeyler anlayınca bulursunuz." "Hayır, içimdeki duygudan, onun yanında aşk demek istemiyordu ve mutluluktan başka çok az şey hissetmeme karşın özgürlüğümü yitirmenin yine de kötü olduğunu birazcık da olsa hissederdim. Tam tersine özgürlüğümü bu şekilde yitirmekten memnunum bile." "Kötü, umutsuz vaka," dedi Katavasov. "Hadi onun şifa bulması için içelim. Ya da ona sadece hayallerinin %1'inin olsun gerçekleşmesini dileyelim. Bu bile dünyada görülmemiş bir mutluluk olur." Öğle yemeğinden kısa bir süre sonra konuklar düğün için hazırlanmak üzere gitti. Tek başına kalan ve bu bekar adamların konuşmalarını anımsayan Levin bir kez daha ruhunda o sözünü ettikleri özgürlüğünü yitirme üzüntüsü var mı, yok mu diye kendisine sordu. Bu soruya gülümsedi. Özgürlük mü? Ne için özgürlük? Mutluluk yalnızca sevmek, onun istediklerini istemek, onun düşündüklerini düşünmektir. Yani hiçbir şekilde özgür olmamaktır. İşte mutluluk da budur. Peki onun düşüncelerini, isteklerini, duygularını biliyor muyum ben? Diye birden bir ses kulağına fısıldadı. Yüzündeki gülümseme kayboldu ve düşünmeye başladı. Üzerine bir korku ve kuşku, her şeye karşı bir kuşku çöktü. Ya beni sevmiyorsa, ya sadece evlenmiş olmak için benimle evleniyorsa, ya ne yaptığını bilmiyorsa diye kendi kendine soruyordu. Evlendikten sonra aklı başına gelebilir ve beni sevmediğini, sevemediğini anlar. Aklına Kitty ile ilgili garip ve çok kötü düşünceler gelmeye başladı. Bir yıl önceki gibi Kitty'yi Vronski ile birlikte gördüğü o gün sanki dünmüş gibi Kitty'yi Vronski'den kıskanıyordu. Kitty'nin kendisine her şeyi söylemediğinden kuşkulanıyordu. Hızla yerinden fırladı. Hayır, bu böyle olamaz dedi. Umutsuzlukla kendi kendine. Ona gideceğim, son kez soracağım ve biz serbestiz. Serbest kalmamız daha iyi değil mi diyeceğim. Ebediyen mutsuz olmaktan, rezil rüsva olmaktan, sadakatsizlikten daha iyidir. Yüreğinde umutsuzlukla ve tüm insanlara, kendine ve Kitty'ye öfkelenerek otelden çıkıp Kitty'ye gitti. Onu arka odalarda buldu. Bir sandığın üstüne oturmuş, sandalyelerin arkalarına ve yere atılmış rengarenk elbise yığınını karıştırarak hizmetçi kıza emirler veriyordu. Levin'i görünce sevinçten pırıl pırıl parlayarak "Ah!" diye bağırdı. "Nasıl oldu sen, yani siz?" Bu son güne kadar Levin'e kah sen, kah siz diyordu. Hiç beklemiyordum. Ben de kime ne verebilirim diye kızlık giysilerimi ayırıyordum. Levin kaşlarını çatıp hizmetçi kıza bakarak "Bu çok iyi," dedi. "Sen çık Dünyaş'a, sonra çağırırım," dedi Kitty. Hizmetçi kız çıkar çıkmaz da kararlı bir şekilde "Sen," diye hitap ederek "Neyin var?" diye sordu. Levin'in heyecan içindeki çatık kaşlı, tuhaf yüzünü görmüş ve korkuya kapılmıştı. Levin sesinde bir umutsuzlukla Kitty'nin karşısında durup gözlerinin içine yalvarır gibi bakarak "Kitty, ben acı çekiyorum. Bu acıya tek başıma katlanamıyorum," dedi. Kitty'nin sevgi dolu, dürüst yüzünde söylemek niyetinde olduğu şeyden hiçbir sonuç çıkmayacağını görmüştü. Ama yine de aklına koyduğu düşünceden onu Kitty'nin caydırması gerekiyordu. "Hala vaktin geçmediğini söylemeye geldim. Bu işi durdurabilir ve yanlışı düzeltebiliriz." "Ne, hiçbir şey anlamıyorum. Senin neyin var?" "Binlerce kez söylediğim ve düşünmekten kendimi alamadığım bir şey. Sana layık olmayışım. Sen benimle evlenmeyi kabul edemezdin. Bir daha düşün. Hata yapmış olabilirsin. İyi düşün. Sen beni sevemezsin. Eğer öyleyse sen söyle daha iyi," dedi Kitty'ye bakmadan. "Mutsuz olacağım. Varsın herkes istediğini söylesin. Her şey mutsuzluktan daha iyidir. Şu anda daha zaman varken daha iyi." "Anlamıyorum," dedi Kitty korku içinde. "Yani vazgeçmek mi istiyorsun? Gereksiz mi görüyorsun?" "Evet, eğer beni sevmiyorsan." Kitty öfkeden kıpkırmızı bir halde "Sen aklını kaçırmışsın," dedi. Fakat Levin'in yüzü öyle acınacak durumdaydı ki Kitty öfkesine hakim oldu ve elbiseleri koltuğun üzerinden atıp Levin'in yanına oturdu. "Ne düşünüyorsun? Söyle hepsini." "Senin beni sevemeyeceğini düşünüyorum. Beni niye seveceksin ki?" "Tanrım, ne yapabilirim ki?" dedi ve ağlamaya başladı Kitty. Levin "Ah, ben ne yaptım?" diye bağırdı ve Kitty'nin önünde diz çöküp ellerini öpmeye başladı. 5 dakika sonra prenses odaya girdiğinde onları artık tamamen barışmış bir halde buldu. Kitty Levin'i sadece sevdiğini inandırmakla kalmamış, üstelik onu ne için sevdiği sorusuna bile yanıt vermişti. Kitty Levin'e onu her şeyiyle anladığı için, onun neleri sevmesi gerektiğini ve sevdiği her şeyin iyi olduğunu bildiği için sevdiğini söylemişti. Bu da Levin'e çok açık gelmişti. Prenses içeri girdiğinde sandığın üstünde yan yana oturmuş, elbiseleri ayırıyor ve Levin evlenme teklif ettiğinde sırtında olan kahverengi elbiseyi Kitty'nin Dünyaşa'ya vermek istemesini tartışıyorlardı. Levin bu elbisenin hiç kimseye verilmemesinde, Dünyaşa'ya mavi elbisenin verilmesinde ısrar ediyordu. Nasıl anlamazsın? Dünyaşa esmer, ona yakışmaz. Her şeyi düşündüm ben. Prenses, Levi'nin geliş nedenini öğrenince yarı şaka yarı ciddi çıkıştı. Üstünü giyinmesi ve biraz sonra berber Charles geleceğinden Kitty'nin saçının yapılmasına engel olmaması için onu eve gönderdi. Şu günlerde hiçbir şey yemediği için kötüledi zaten. Sen de saçmalıklarınla kızın keyfini dağda kaçırıyorsun, dedi prenses. Hadi git, hadi canım. Levin suçlu ve utanmış ama içi rahatlamış olarak oteline döndü. Abi, Darya Alexandrovna ve Stepan Arkadyiç hepsi de giyinip kuşanmışlar, ikonayla takdis etmek için onu bekliyorlardı. Ağırdan alacak zaman değildi. Darya Alexandrovna'nın gelinin yanında ikona taşıyacak olan saçları pudralanmış ve kıvrılmış, oğlunu almak üzere eve uğraması gerekiyordu. Sonra arabalardan birini sadece almaya yollamak, Sergey Ivanoviç'i götüren diğer arabayı ise geri göndermek gerekiyordu. Özetle, düşünülmesi gereken pek çok karmaşık iş vardı. Kesin olan tek şey ise gecikmemek gerektiğiydi. Çünkü saat 6:30 olmuştu. İkonayla takdis töreninde önemli bir şey olmadı. Karısının yanında gülünç, resmi bir pozda duran Stepan ikonayı aldı ve Levin'e yere eğilmesini söyleyip iyilik dolu, alaycı gülümsemesiyle onu takdis edip 3 kez öptü. Aynı şeyleri Darya Alexandrovna da yaptı. Hemen gitme telaşına kapıldı ve yine arabaların gidiş gelişi konusunda kafası karıştı. Peki o zaman şöyle yapalım. Sen bizim arabayla onu almaya git. Sergey Ivanoviç de lütfedip daha erken gider. Sonra da arabayı gönderir. Neden olmasın, memnuniyetle. Biz de onunla geliriz hemen. Eşyalar gönderildi mi, dedi Stepan. Gönderildi, diye yanıtladı Levin ve Kuzma'ya giyinmesi için yardımcı olmasını söyledi. Düğün için aydınlatılmış olan kilisenin çevresi özellikle kadınlardan oluşan bir kalabalık tarafından sarılmıştı. Ön tarafa giremeyenler pencerelerin çevresinde toplanmış, itişip kakışarak, tartışarak pencere parmaklıklarının arasından içeri bakıyorlardı. Cadde boyunca 20'den fazla kupa arabası jandarmalar tarafından sıraya sokulmuştu. Bir polis amiri pırıl pırıl üniformasıyla Ayaz'ı umursamadan kapının önünde dikiliyordu. Durmadan başka arabalar geliyordu ve kah elbiselerinin kuyruklarını yukarı kaldırarak çiçekler içinde hanımefendiler, kah kasketlerini ya da siyah şapkalarını çıkartarak erkekler kiliseye giriyordu. Cadde boyunca 20'den fazla kupa arabası jandarmalar tarafından sıraya sokulmuştu. Bir polis amiri pırıl pırıl üniformasıyla Ayaz'ı umursamadan kapının önünde dikiliyordu. Durmadan başka arabalar geliyordu ve kah elbiselerinin kuyruklarını yukarı kaldırarak çiçekler içinde hanımefendiler, kah kasketlerini ya da siyah şapkalarını çıkartarak erkekler kiliseye giriyordu. Kilisenin içinde 2 avize ve ikonaların önündeki bütün mumlar yakılmıştı. İkona bölmesinin kırmızı fonu üzerindeki altın ışıltı ve ikonaların altın nakışları, avize ve şamdanların gümüşü, zeminin döşeme taşları, halılar, koro yerinin üstündeki sancaklar, vaiz kürsüsünün basamakları, kararmış eski kitaplar, papazların ve papaz yardımcılarının cübbeleri, her şey ışık içindeydi. Sıcacık kilisenin sağ tarafında frakların ve beyaz kravatların, üniformaların, kadifelerin, atlasların, saçların, çiçeklerin, çıplak omuz ve kolların, uzun eldivenlerin kalabalığı içinde yüksek kubbede garip bir şekilde yankılanan, ölçülü ve canlı bir konuşma sürüyordu. Kapının gıcırtıyla her açılışında kalabalık arasındaki konuşma duruyor, herkes damatla gelinin gelişini görmek için çevresine bakınıyordu. Ancak kapı 10 kereden fazla açılıp kapanmıştı ve her seferinde içeri giren ya sağ taraftaki çağrılılar grubuna katılan gecikmiş bir konuk ya da konuklar ya polis amirini kandırarak ya da yalvarıp yakararak içeri girip soldaki yabancı kalabalığına katılan meraklı bir kadın oluyordu. Akrabalar da yabancılar da artık bütün bekleme aşamalarından geçmişti. İlk başta bu gecikmeyi hiç önemsemeyerek gelinle damadın hemen geleceğini düşünüyorlardı. Sonra yoksa bir şey mi oldu diye konuşarak kapıya daha sık bakmaya başlamışlardı. Daha sonra ise bu gecikme rahatsız edici bir hale gelmişti. Gerek akrabalar, gerekse konuklar gelinle damadı düşünmeyip kendi sohbetlerine dalmış gibi görünmeye çalışıyorlardı. Başpapaz yardımcısı, zamanının değerli olduğunu anımsatır gibi pencerelerdeki camları titreterek sabırsızca öksürüyordu. Koro kısmında sıkılan şarkıcıların kah ses denemeleri, kah sümkürmeleri duyuluyordu. Papaz, damadın gelip gelmediğini öğrenmek için ikide bir ya bir papaz yardımcısını ya da başka bir kilise görevlisini gönderiyor, kendisi ise sırtında eflatun cübbesi, belinde işlemeli kemeriyle sık sık yan kapılara gidip damadı bekliyordu. Sonunda hanımefendilerden biri saatine bakıp, "Bu çok garip ama," dedi ve tüm konuklar endişelenerek hayretlerini ve hoşnutsuzluklarını yüksek sesle ifade etmeye başladı. Sadıçlardan biri ne olduğunu öğrenmeye gitti. Bu arada Kitty çoktan hazırlanmış, beyaz gelinliği, uzun duva ve turun çiçeklerinden tacıyla, düğünde kendisine annelik yapacak bir kadınla ve ablası Livola ile Sicherbaskilerin evinin salonunda dikiliyor ve yarım saatten fazla süredir sadıcın gelip damadın kiliseye geldiğini haber vermesini bekleyerek pencereden bakıyordu. Bu arada Levin de pantolonunu giymiş, ancak yeleksiz ve fraksız bir şekilde odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, durmadan kapıdan başını uzatarak koridora bakıyordu. Ancak beklediği kişi koridorda görünmeyince umutsuzlukla geri dönüp kollarını sallayarak sakin sakin sigarasını tüttürmekte olan Stepan Arkadyiç'e "Hiç bu kadar korkunç, bu kadar ahmakça duruma düşmüş bir adam var mıdır?" dedi. Stepan Arkadyiç yumuşacık bir gülümsemeyle "Evet, ahmakça," diye onayladı. "Sen sakin ol, şimdi getirirler." Levin öfkesine engel olmaya çalışarak "Hayır, zaten ne yapabilirim ki? Ah, bu aptal, önü açık yelekler, olmaz böyle bir şey," dedi. Gömleğinin önündeki kırışıklığı düzeltmeye çalışarak "Ya eşyaları istasyona götürdülerse?" diye umutsuzlukla bağırdı. "O zaman benimkini giyersin. Çoktan yapmalıydın bunu. Gülünç bir durumda gitmek iyi olmaz. Bekle, düzelir hepsi." Mesele şuydu. Levin üstünü giyinmek istediğinde yaşlı uşağı Kuzma frakı, yeleği ve gerekli her şeyi getirmişti. "Ya gömlek?" diye bağırmıştı Levin. "Gömlek üstünüzde," diye sakin bir gülümsemeyle yanıtlamıştı Kuzma. Kuzma temiz bir gömlek bırakmayı akıl etmemiş ve her şeyi toparlayıp gençlerin bu akşam yola çıkacakları yer olan Sicherbaskilerin evine götürme emrini alınca o da frak takımı dışında her şeyi toplayarak bu emri yerine getirmişti. Sabahtan beri sırtında olan gömlek buruşmuştu ve modaya uygun önü açık bir yelekle giyilmesine olanak yoktu. Adam yollamak için Sicherbaskilerin evi uzaktı. Uşağı gömlek almaya göndermişlerdi. Uşak bugün pazar, her yer kapalı diye geri gelmişti. Stepan Arkadyiç'in evine yollamışlar, gömlek getirmişlerdi. Bu gömlek de çok bol ve kısa gelmişti. Sonunda Sicherbaskilere uşağı gönderip denkleri açtırmışlardı. Kilisede damadı bekliyorlardı. O ise kafese kapatılmış vahşi hayvan gibi odada dolanıp duruyor, koridora bakıyor, Kitty'ye söylediklerini korku ve umutsuzlukla anımsıyor, Kitty'nin aklından kim bilir neler geçtiğini düşünüyordu. Suçlu Kuzma sonunda elinde gömlekle soluk soluğa uçarcasına içeri girdi. "Ucu ucuna yetiştim. Araba yüklüyorlardı eşyayı," dedi. 3 dakika sonra Levin yarasını deşmemek için saate hiç bakmadan koridorda koşar adım yürüyordu. Stefan Arkadyiç Levin'in peşinden acele etmeden yürürken yüzünde bir gülümsemeyle "Artık koşarak bir şey halledemezsin," diyordu. "Hepsi düzelir, hepsi düzelir diyorum sana." Levin gelini kapıda karşılayıp onunla birlikte kiliseye girerken kalabalığın içinde şu konuşmalar başlamıştı. "Geldiler. İşte damat. Hangisi? Şu daha genç olan mı? Ya geline ne demeli? Vah anacığım, yarı ölü yarı diri halde zavallıcık." Stepan Arkadyiç karısına gecikmenin nedenini anlatıyor. Konuklar da kendi aralarında gülümseyerek fısıldaşıyorlardı. Levin hiçbir şeyi ve hiç kimseyi fark etmiyordu. Gözünü ayırmadan nişanlısına bakıyordu. Herkes gelinin son günlerde çok zayıfladığını ve gelin tacının altında bile her zamanki güzelliğinden uzak olduğunu söylüyordu. Ama Levin aynı görüşte değildi. Uzun beyaz bir duvan ve beyaz çiçeklerin takılı olduğu yüksek saç modeline, özellikle boynunu bir bakire havası vererek yanlardan kapalı ve gerdan kısmı açık bırakan yüksek büzgülü yakasına, şaşılacak kadar ince beline bakıyordu. Ve Kitty ona herhangi bir zamandan daha güzel görünüyordu.
Bunun nedeni bu çiçeklerin, bu duvağın, Paris'ten ısmarlanmış bu gelinliğin, Kitty'nin güzelliğine bir şeyler katmış olması değil, bu özene bezene hazırlanmış giyime ve süse karşın, sevimli yüzündeki, bakışlarındaki, dudaklarındaki ifadenin, hala onun masum dürüstlüğünün özel ifadesi olmasıydı. Kaçmaya niyetlendiğini düşünüyordum artık, dedi ve Levin'e gülümsedi. Levin kızararak, başıma öyle aptalca bir şey geldi ki anlatmaya utanıyorum, dedi ve yanına gelen Sergey Ivanoviç ile konuşma gereği duydu. Sergey Ivanoviç başını sallayarak ve gülümseyerek, gömlek hikayen güzel doğrusu, dedi. Levin ne söylendiğini anlamaksızın, evet evet diye yanıt verdi. Stepan Arkadyiç korkmuş numarası yaparak, Kostya, önemli bir konuda karar vermen gerekiyor şimdi, dedi. Tam da şimdi bu konunun önemini değerlendirecek durumdasın. Bana soruyorlar, kullanılmış mum mu yoksa kullanılmamış mum mu yakmak isterler diye. Farkı 10 ruble, diye ekledi. Bir dudaklarını büzerek gülümsedi. Kararı ben verdim. Ama rıza göstermezsin diye korkuyorum. Levin bunun bir şaka olduğunu anlamıştı ama gülümseyemedi. Nasıl olacak? Yeni mum mu? Yoksa daha önce yakılmış mum mu? İşte sorun bu. Evet evet, kullanılmamış mum. Stepan Arkadyiç gülümseyerek, tamam çok sevindim, sorun çözüldü, dedi. Levin'in şaşkın şaşkın kendisine bakarak geline doğru ilerlediği sırada Çirikova, böyle durumlarda insanlar ne kadar da aptallaşıyorlar, dedi. Kontes Nordson yaklaşarak, bana bak Kitty, halıya ilk sen bas, dedi. Sonra Levin'e dönerek, siz de yakışıklısınız, dedi. Yaşlı hala Maria Dmitrievna Kitty'ye, korkmuyorsun ya, diye sordu. Kitty'nin ablası Lvova, serin gelmedi mi sana, rengin solmuş, dur eğil bakayım, dedi ve tombul güzel kollarını kaldırıp gülümseyerek Kitty'nin başındaki çiçekleri düzeltti. Dolly yanlarına geldi. Bir şey söylemek istedi ama söyleyemedi. Ağlamaya, sonra da doğal olmayan bir şekilde gülmeye başladı. Kitty tıpkı Levin gibi herkese kayıtsız gözlerle bakıyordu. Söylenen her söze şu an kendisine çok doğal gelen bir mutluluk gülümsemesiyle karşılık verebiliyordu sadece. Bu arada kilise görevlileri kıyafetlerini giymişti. Papaz yardımcısıyla papaz kilisenin girişindeki kürsüye doğru ilerledi. Papaz Levin'e bir şey söyledi. Levin papazın söylediği şeyi duymadı. Sadıcı Levin'e gelinin elinden tutup götürün, dedi. Levin kendisinden ne istendiğini uzun süre anlayamadı. Epey bir zaman ne yapacağını anlatmaya çalıştılar. Çünkü hep yanlış elini kullanıyordu ya da Kitty'nin yanlış elini tutuyordu. Sonunda sağ eliyle gelinin sağ elini durumunu değiştirmeden tutması gerektiğini anladığında artık vazgeçmek üzereydiler. Nihayet gelinin elini gerektiği şekilde tuttuğunda papaz onlardan birkaç adım öne geçti ve kürsünün önünde durdu. Akraba ve tanıdık kalabalığı konuşmalarının uğultusuyla, eteklerinin hışırtısıyla peşlerinden ilerledi. Birisi eğilerek gelinin eteğini düzeltti. Kilise öylesine sessizleşmişti ki yere mum damlasa sesi duyulurdu. Başında papaz başlığı, kulaklarının arkasında ikiye ayrılmış gümüş gibi parlayan tutam tutam ak saçlarıyla yaşlı papaz, sırtında altın haç olan gümüş rengi ağır papaz cübbesinin içinden küçük, yaşlı ellerini uzatmış, kürsünün yanında bir şeyleri elliyordu. Stepan Arkadyiç dikkatle papazın yanına yaklaştı. Bir şey fısıldadı ve Levin'e göz kırpıp tekrar geriye çekildi. Papaz süslenmiş iki mumu, eriyen mumları ağır ağır damlayacak şekilde sol elinde eğik tutarak yaktı ve yüzünü genç çifte döndü. Papaz, Levin'e günah çıkarttıran papazın ta kendisiydi. Yorgun ve kederli bir şekilde damada ve geline baktı. Derin bir soluk aldı ve sağ elini cübbesinin içinden çıkartıp damadı kutsadı. Aynı şekilde ancak dikkatli bir sevecenlikle birleştirdiği parmakları Kitty'nin eğik başına dokundu. Sonra mumları onlara verdi ve buhurdanı alıp yavaşça yanlarından uzaklaştı. Bu gerçek mi acaba, diye düşündü Levin ve geline baktı. Onu biraz yukarıdan ve yandan görüyordu. Dudaklarının ve kirpiklerinin zor fark edilen hareketinden Kitty'nin onun bakışını hissettiğini biliyordu. Kitty çevresine bakmıyordu ama gelinliğinin yüksek büzgülü yakası pembe küçük kulağına kadar yükselerek kımıldadı. Levin onun tam iç çekerken
soluğunu tuttuğunu ve uzun bir eldiven giydiği mum tutan küçük elinin titremeye başladığını görüyordu. Bütün o gömlek telaşı, gecikme, arkadaşlarla, akrabalarla konuşma, onların hoşnutsuzlukları, düştüğü gülünç durum hepsi bir anda kaybolmuş ve Levin hem sevinmiş hem de korkuya kapılmıştı. İki yana taranmış kıvırcık saçları ve sırtında gümüş rengi giysisiyle yakışıklı, uzun boylu başpapaz yardımcısı ileri doğru hızlı bir adım atıp işlemeli uzun şalını iki parmağının alışkın bir hareketiyle hafifçe kaldırarak papazın önünde durdu. Birbiri arkasına "Rabbin adı mübarek olsun" sesleri havayı dalgalandırarak yayıldı. Yaşlı papaz kürsünün üzerindeki bir şeylere dokunmaya devam ederek yumuşak ve şarkı söyler gibi bir sesle "Tanrımız her zaman mübarektir, şimdi, daima ve ezelden beri" diye karşılık verdi. Ve görünmeyen bir koronun sesi ikonalardan kemerlere dek tüm kiliseyi doldurarak düzgün bir şekilde genişleyerek yükseldi, güçlendi, bir an durdu ve ağır ağır kesildi. Her zamanki gibi öbür dünya ve ruhun kurtuluşu için, sinod için, çar için dua edildi. Ve şimdi evlilik yemini eden Tanrı'nın kulları Konstantin ve Yekaterina için dua edildi. Onlara mükemmel bir sevgi, huzur ve yardımını ihsan eyle Tanrım, sana yalvarıyoruz. Bütün kilise adeta başpapaz yardımcısının sesiyle soluk alıyordu. Levin bu sözleri dinledi ve onlardan etkilendi. Son zamanlardaki korkularını ve kuşkularını anımsayarak yardıma gerek duyduğumu nasıl da tahmin ettiler diye düşündü. Ben ne biliyorum? Bu korkunç işte yardımsız ne yapabilirim? İşte tam şu anda bana yardım gerek. Papaz yardımcısı dilek dualarını bitirdiğinde papaz elindeki kitaptan gençlere sakin, şarkı söyler gibi bir sesle şunları okudu. Ayrı olanları sonsuza dek birleştiren ve onlara yıkılmaz sevgi birliğini veren Yüce Tanrı, İshak ve Rebekka'yı, onların soyundan gelenleri kutsayan Yüce Tanrı, kulların Konstantin ve Yekaterina'yı da kutsa, onlara doğru yoldan ayırma. Çünkü sen bağışlayan ve kullarını seven bir Tanrısın. Sana Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'a hamdolsun. Şimdi, daima ve ezelden beri. Amin. Görünmeyen korodan yükselen ses yine havada dağıldı. Ayrı olanları birleştiren ve yıkılmaz sevgi birliğini veren bu sözler ne kadar derin bir anlam taşıyor ve şu anda hissettiğime ne kadar uygun düşüyor diye düşündü Levin. O da benim hissettiklerimi hissediyor mu? Başını çevirip baktığında Kitty'nin bakışıyla karşılaştı. Bu bakıştaki ifadeden onun da kendisiyle aynı şeyleri anladığı sonucuna vardı. Fakat bu doğru değildi. Kitty, ayin sırasında söylenenleri hemen hemen hiç anlamıyor, hatta dinlemiyordu da. Bu sözleri dinlemesine ve anlamasına olanak yoktu. İçini dolduran duygu çok güçlüydü ve giderek daha da güçleniyordu. Bu 1,5 aydır ruhunda olan ve 6 hafta boyunca onu hem sevindiren hem üzen şeyin tam olarak gerçekleşmesinin verdiği sevinçti. Üstünde kahverengi elbisesiyle Arbat'taki evin salonunda sessizce Levin'in yanına gittiği ve kendini ona teslim ettiği o gün, evet o gün ve o saat ruhunda eski hayatıyla tam bir kopma olmuş ve bambaşka, yeni, hiç bilmediği bir hayat başlamıştı. Gerçekte ise eski hayatı devam ediyordu. Bu 6 hafta Kitty için en mutlu ve en acı zamanlardı. Tüm hayatı, tüm istekleri ve umutları kendisi için henüz anlaşılmaz bir adamın üstünde toplanmıştı. Bu adamın kendisinden daha da anlaşılmaz olan ve kah çeken, kah iten bir duygu onu bu adama bağlıyor. Bununla birlikte Kitty eski yaşam koşullarında yaşamaya devam ediyordu. Eski hayatını yaşarken kendisinden, geçmişine karşı aşılması tamamen olanaksız ilgisizliğinden korkuyordu. Eşyalara, alışkanlıklara, sevdiği ve onu seven insanlara, bu ilgisizliğinden üzüntüye kapılan annesine, eskiden dünyadaki herkesten fazla sevdiği babasına karşı ilgisizdi. Bazen bu ilgisizlikten korkuyor, bazen de onu bu ilgisizliğe iten şeye seviniyordu. Bu adamla birlikte geçireceği yaşam dışında ne bir şey düşünebiliyor ne de dileyebiliyordu. Ancak bu yaşam henüz ortada yoktu. Ve o da bunu açıkça gözünün önünde canlandıramıyordu bile. Bir tek beklenti vardı. Yeni ve bilinmeyen bir şeyin verdiği korku ve sevinç. İşte hayatından vazgeçmenin verdiği pişmanlık bitiyor ve yeni bir hayat başlıyordu. Bu yeni yaşamın bilinmezlik açısından korkunç olmaması mümkün değildi. Ancak korkunç olsa da olmasa da 6 hafta önceden ruhunda gerçeklik kazanmıştı. Şimdi de ruhunda artık çoktan olup bitmiş bir şey aydınlanıyordu. Tekrar kürsüye doğru dönen papaz, Kitty'nin küçük yüzüğünü zorlukla tuttu ve Levin'den elini uzatmasını isteyip yüzüğü parmağının birinci boğumuna kadar geçirdi. Tanrı'nın kulu Konstantin, Tanrı'nın kulu Yekaterina'ya sadakat yemini ediyor. Papaz daha sonra büyük yüzüğü Kitty'nin pembe küçük, acınacak kadar zayıf parmağına geçirip aynı sözleri tekrarladı. Genç çift ne yapmaları gerektiğini birkaç kez tahmin etmeye çalışsa da her defasında yanıldı ve papaz fısıldayarak yanlışlarını düzeltti. Sonunda papaz gerekenleri yapıp onları yüzüklerle yeniden kutsadıktan sonra büyük yüzüğü tekrar Kitty'ye, küçüğü de Levin'e verdi. Yine karıştırdılar. Yüzükler 2 kez elden ele geçti. Yine de olması gerektiği gibi olmadı. Dolly, Çirikov ve Stepan Arkadyiç yanlışlığı düzeltmek için öne çıktılar. Bir şaşkınlık, fısıldaşmalar ve gülümsemeler oldu. Ama genç çiftin yüzlerindeki ciddi ve duygulu ifade değişmedi. Tam tersine ellerini şaşırırken öncekinden daha ciddi, daha resmi bakıyorlardı. Ve artık ikisinin de kendi yüzüklerini takmalarını fısıldayan Stepan Arkadyiç'in gülümsemesi elinde olmadan dudaklarında donup kaldı. Her türlü gülümsemenin onlara hakaret olacağını hissediyordu. "Sen en baştan erkek ve kadın cinsini yarattın," diye okuyordu papaz yüzüklerin değişiminden sonra. "İnsan soyunu sürdürsün ve yardım etsin diye kadını erkeğe eş yaptın. Yüce Tanrımız kulun Konstantin'i ve kulun Yekaterina'yı koru ve evliliklerini imanla, fikir birliğiyle, gerçekle ve sevgiyle pekiştir." Levin, evlilikle ilgili düşüncelerinin, hayatını nasıl kuracağına ilişkin hayallerinin çocukluk olduğunu ve bunun şimdiye dek anlamadığı, şimdi de başına geldiği halde daha az anladığı bir şey olduğunu giderek daha fazla hissediyordu. Göğsündeki sarsıntılar daha yukarılara yükseldi ve gözleri tutamadığı yaşlarla doldu.